Ayrım 7, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 78. Müftü Ünal'ın ailesi ve avukatları neler yaşadı? Öldürülen Müftü Hasan Ali Ünal cephesine geçmeden önce soruşturmaya ilişkin de birkaç ayrıntıyı sizinle paylaşayım. Soruşturma kapsamında 31 tanığın ifadesine başvuruldu. O dönem güvenlik kameralarının yerini tanık beyanları alıyordu. Bu tanıkların büyük bölümü cinayeti işleyen ve cinayet anına ilişkin ifadesi alınan isimler. Yine İsmail Ağa cemaatinden tanık olarak mahkemeye gelip Usta Osmanoğlu'nu doğrulayan isimler vardı. Bunun yanında yine delil olarak değerlendirilen zabıt varakası ev arama tutanakları, ifade teşhis tutanakları, yüzleştirme tutanakları, ekspertiz raporları, yer gösterme ve olay yeri tutanakları mevcut. Sayfalar dolusu deliller savcının soruşturma safhasında olayı detaylandırdığını gösteriyor. Gelelim Müftü Ünal'ın eşi Cahide Ünal'ın avukatlarına. Cahide Ünal'ın davaya müdahillik talebi kabul edilmişti. Ünal'ın avukatları Ertuğrul Yalçınbayır, Yahya Şimşek ve Ali Arabacı'ydı. Aynı ofisi paylaşan üç ismin yolları daha sonra siyasete girince ayrılacaktı. Ertuğrul Yalçınbayır önce Refah sonra ANAP'tan Bursa milletvekili oldu. Son olarak ise AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. Yalçınbayır AKP'den Bursa milletvekili oldu ve başbakan yardımcılığı yaptı. Yahya Şimşek CHP'den Bursa milletvekili oldu. Ali Arabacı ise Bursa'dan DSP milletvekili seçildi ve Bursa Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. Cinayeti araştırmak için Bursa'ya gidip Ertuğrul Yalçınbayır'a bu durumu sorduğumda aynı büroda DSP, CHP, Refah ve AKP milletvekili olduk diyerek yanıtlamıştı. Dipnot görüşme 17 Aralık 2019. Meclisteki temsil neredeyse tek bir ofise sığmıştı. Tekrar davaya dönelim. Ünal'ın avukatları cinayetin planlı ve organize bir şekilde işlendiğini, cinayette Muhammed Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu ve İmdat Kaya'nın da parmağının olduğunu ifade ettiler. Avukatların gerekçeli kararda yer alan kritik savunmalarının özeti şöyleydi. Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal basit ve kişisel bir nedenle değil, önceden hazırlanan planlı sistemli bir şekilde uygulanması sonucunda öldürüldü. Zira maktul müftünün olay yerine getirilme biçimi, sanıkların yurt dışına kaçırılması, yakalananların çoluk çocuğuna bakılması nedeniyle eylem başlangıçtan beri planlandı. Maktul Atatürk ilke ve inkılaplarına son derece bağlı, devletin koyduğu kuralların uygulanmasında son derece hassas, kurallara uygun davranmayanlara karşı yasal bir mücadele veren aydın bir din adamıdır. Sanıkların Nakşibendi tarikatına mensup olup Diyanet işlerine karşı tutum ve davranış içinde bulunduklarını, tarikat şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun diğer sanıklar üzerindeki otoritesinin duruşma ve duruşma sonrasında dikkat çektiği görüldü. Olayın görgü tanıklarının anlatımlarına göre sanıklar olaydan önce maktulü ziyaret ederek bağış konusunda konuştular ve randevu aldılar. Randevuya giden Müftü Hamza Akdağ, Abbas Çelik ve Turgay Taş tarafından öldürüldü. Hamza Akdağ bilahare yurt dışına kaçırıldı ve halen yakalanamadı. Sanık Ömer Arlı öldürme olayının öncesinde ve sonrasında diğer sanık Ahmet Vanlıoğlu'na bilgi verdi. Ömer Arlı sanıklardan Hamza Akdağ'ın yurt dışına kaçırılması için ısrarla para istedi. Sanık Mahmut Usta Osmanoğlu Kütahya'ya kadar haber göndererek Ömer Arlı'yı çağırdı. Bütün bu açıklamalar karşısında sanıkların birbiriyle bağlantılı ve iç içe oldukları anlaşılmaktadır. Henüz güvenlik güçlerinin bilmediği bir zamanda İmdat Kaya'nın kardeşi Servet Kaya bu konuda telefonla müftülük görevlileriyle görüştü. Servet Kaya olayı vapurda karşılaştığı kişilerden duymadı. Kardeşi sanık İmdat Kaya'dan öğrendi. Zira sanıklardan Ömer Arlı olaydan bir gün önce yemek sırasında müftünün işinin tamam olduğuna ilişkin İmdat Kaya'ya bilgi aktardı. Sanıklar Mahmut Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu ve İmdat Kaya müftünün öldürülmesinden doğrudan bilgi sahibi oldu. Ahmet Özer'in ise Ahmet Vanlıoğlu vasıtasıyla bilgisi oldu. Bu şahıslar kamu görevlisi olarak olayı polise ve adliyeye intikal ettirmediler. Bu nedenle sanıkların TCK'nın 296. maddesini ihlal ettikleri, diğer sanıklar Ömer Arda Turgay Taş ve Abbas Çelik yönünden savcının esasa ilişkin istemine katılıyoruz. Diyanet kendi müftüsüne sahip çıkmadı. Ünal'ın avukatları Ertuğrul Yalçınbayır, Yahya Şimşek ve Ali Arabacı süreci detaylarıyla özetlerken duruşma salonunda dile getirdikleri tarikat şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun diğer sanıklar üzerindeki otoritesi duruşma ve duruşma sonrasında dikkat çekti sözleri ne anlama geliyordu? İsmail Ağa lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, emniyetteki gözaltı sürecinden davanın görüldüğü duruşmalara kadar hep özel muameleler görmüştü. Usta Osmanoğlu'nun emniyetteki gözaltısı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Müftü Ünal'ın akrabaları bilgi almak için emniyete gittiklerinde ilginç manzaraya şahit oldular. Usta Osmanoğlu kendisi için özel bir bölüm hazırlanmış ve bir yatağa uzanmış şekilde görülmüştü. Duruşma öncesinde ve sonrasında yaşananları Bursa'da görüştüğüm Ünal'ın avukatı Ertuğrul Yalçınbayır ile de konuştum. Davanın üzerinden 38 yıl geçmişti. Haliyle Ertuğrul Yalçınbayır'ın hatırladıkları sınırlıydı. Ama Mahmut Usta Osmanoğlu'nun duruşmalara gelişlerini unutmamıştı. Orada eski Adalet Bakanı Müftüoğlu, o da Mahmut Efendi'nin avukatıydı. Duruşmalar Selimiye'de, onlar içeri girmeden önce son model arabalarla gelmişler. Biz, Yahya, ben ve Güngör ağabey var. Onlar kalabalık geliyorlardı. İsmail Ağa her ne kadar çarşamba Fatih ise de alanı çok genişti. Peki Diyanet sizinle hiç temasa geçmedi mi diye sorduğumu ise Diyanet'in ilgisiz tavrını şöyle açıkladı. Diyanet müdahil olmadı. Dava kamu adına açıldı zaten. Biz olmasak da yürüyecekti. Diyanet de bundan zarar gördü. Diyanet'in şehitler albümünde yer aldı. Niye o zaman dava sürecinde aktif olarak yer almadı? O da kurumların içinde bulunduğu zafiyetten. Sizin kurumunuzun bir elemanı, onun hakkının korunması, sizin kurumunuzun da hakkının korunması anlamına gelir. Bunları o kadar önemsemediler herhalde. İzleyenler olmuştur Diyanet'ten ama bizimle temasa geçen hiç olmadı. Ne Yahya'ya ne de bana herhangi bir telkin tavsiye olmadı. Flu durumlar dava sürecinde ortaya çıkmadı. İddianamede ve duruşmada sık sık dile getirilen Müftü Hasan Ali Ünal'a yönelik tehditler ve ölüm fetvasını da sordum Yalçınbayır'a. O süreç 12 Eylül'ün hükmünü sürdürdüğü bir süreç dedikten sonra avukat Ertuğrul Yalçınbayır şöyle devam etti. Bir takım tehditlerin varlığı konuşuldu duruşma salonunda ama bunlar kabul ve ispat görmedi. Onların sanık sıfatı kazanmaları boşuna olmadı. Türkiye tam hukuk devleti değil de flu bazı durumlar vardı. Dava sürecinde bunlar ortaya çıkmadı. Ertuğrul Yalçınbayır'ın sözlerinde davaya ilişkin netlik kazanmayan bölümler hala soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Fakat hukukçu olarak mahkemenin kararını dikkate alacağını da ekliyordu Yalçınbayır. Sohbetimizin devamında Ömer Arda ve yargılanan sanıklar için söyledikleri de dikkat çekiciydi. Avukat Ertuğrul Yalçınbayır aynı saftayız ama biz şikayetçi onlar sanık diye anlattı dava sürecini ve şu ifadeleri kullandı. Hasan Ali Ünal'ın milliyetçi bir yapısı var. Tabii dini yapısı da var. Daha önce tehditler de almış. Güngör ağabey yani Hasan Ali Ünal'ın ağabeyi namazında niyazında biriydi. Ben de öyleydim. Aynı saflardayız ama biz şikayetçi onlar sanık derdim. Şüphesiz ki bu cinayeti Allah biliyor biz bilemeyiz. Ben mahkemenin kararını dikkate alırım hukukçu olarak. Kamu vicdanını dikkate almam. Kişi beraat ettiyse masumdur. Ömer Arda işin tabiatı gereği duruşmada kimseyi suçlamadı. Pazarcılık işleri yapıyordu. Hamza Akdağ'ın akıbeti ile ilgili hiçbir bilgim yok. Avukat Yalçın Bayır konuşmasında ben mahkemenin kararını dikkate alırım derken, sözünün devamında da Ömer Arlı işin tabiatı gereği duruşmada kimseyi suçlamadı ifadeleriyle verilen karara 38 yıl sonra da sessizce bir eleştiri yöneltti. Müftü Hasan Ali Ünal'la akrabalık bağları olduğunu söyleyen Yalçın Bayır, Müftü Ünal'ı değil, komiser olan ağabeyi Güngör Ünal'ı tanıdığını ve o vesile ile davaya baktıklarını da anlattı. Müftü Ünal'ın ağabeyi Güngör Ünal komiserdi. Soruşturma sürecine güvenmediği için kendi de bireysel olarak olayı araştırmaya başlamıştı. Ertuğrul Yalçın Bayır Güngör Ünal'ın o çabasını şu ifadelerle anlattı. Güngör ağabey daha sonra bunları bayağı takip etti. Uzun bir süre çarşambaya gitti, bunları izledi. İçlerine girip bilgiler almaya çalıştı. Oralarda epey zaman geçirdi. Bu tür yapıların açıklığı, şeffaflığı yok. Bunların kurumsal niteliği de yok. Öyle olsa bunların her türlü adımlarını izlemek mümkün olur. Türkiye'de hala bu tür yapıların denetlenebilirliği yok. Denetim eksikliği bir takım şüpheleri beraberinde getiriyor. Kamu vicdanının tatmini için sırların kaldırılması gerekiyor. Bu sırlar Türkiye'de hala mevcut. Ticari sır, devlet sırrı denilir, bilgi alamazsınız. Güngör ağabey delil bulmak için bayağı uğraştı. Şüpheden hareketle epey şey söyledi. Ben Güngör ağabeyi bilirim. Güngör ağabey devlete, kurallara bağlı olan birisiydi. Kılık kıyafete hem resmi hem de sivil hayatta özen gösteren biriydi. Devletin kurallarını bilen birisi. Hasan Ali Ünal da Güngör ağabeyden etkilenen birisi. Güngör ağabey zaman zaman Hasan Ali Ünal'dan bahsederken bunları söylerdi. Yani o da bizim gibi devletin varlığını isteyen, kurallara bağlı, şüpheye yer bırakmayacak bir isim. Bu tür yapılanmalara da fırsat vermeyecek bir kişidir derdi Güngör ağabey. Ertuğrul Yalçın Bayır'a son olarak siyaset yaptığı AKP, Refah ve ANAP'ta bu konunun hiç gündeme gelip gelmediğini sordum. Yanıtı netti. Bana parti içinde genel başkan dahil bu konuyla ilgili hiç soru soran olmadı. Duruşma salonunda kalp krizi geçirdi. Ertuğrul Yalçın Bayır'ın sözünü ettiği kardeşi Müftü Ünal'ın ölümünü araştıran Güngör Ünal'ı telefonla ulaştığım damadı Orhan Haliloğlu ile konuştuk. Ağabey Ünal'ın uzun yıllar kardeşinin cinayetini çözmek için uğraştığını anlatan Haliloğlu, Güngör Ünal'ın mahkemede kalp krizi geçirdiğini, ikinci kalp krizi sonrasında 1988 yılında hayatını kaybettiğini anlattı. Güngör Ünal hayatını kaybettiğinde henüz 51 yaşındaydı. O da kardeşi Hasan Ali Ünal'ın yanına defnedildi. Kardeşi Hasan Ali Ünal kadar olmasa da o da hayata erken veda etmişti. Müftü Hasan Ali Ünal öldürüldüğünde büyük oğlu 5, küçük oğlu ise 1 yaşındaydı. Küçük oğluna telefonla ulaştığımda hiç tanıyamadığı babasını sordum. Yanıtı ne anlatayım ki oldu, haklıydı. Neredeyse hiç görmediği babası hakkında ne söyleyebilirdi ki? Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın cenazesi Üsküdar'dan kaldırıldı. Orhan Haliloğlu'nun anlattığına göre her saat başında defalarca İstanbul'un birçok camisinden salağa verildi. Üsküdar meydanı hınca hınç doluydu. Şehit müftü Hasan Ali Ünal'a İstanbul son görevini böyle yaptı. Sonrasında ise Müftü Ünal'ın naaşı Bursa Emir Sultan'a defnedildi. Hasan Ali Ünal'dan sonra Üsküdar Müftülüğü'ne Vahdettin Akgün getirildi. Müftü Ünal nasıl şehit sayıldı? Bölümün başından bu yana Müftü Hasan Ali Ünal için birçok yerde şehit ifadesini kullandım. Peki Üsküdar Müftüsü Ünal'a şehit ünvanı nasıl verildi? Eski CHP milletvekili İhsan Özkes, 1992-99 yılları arasında Üsküdar müftüsü olarak görev yapmıştı. Telefonla kendisine ulaştığım İhsan Özkes, Müftü Hasan Ali Ünal'a şehit ünvanının verilmesi sürecini anlattı. Dipnot görüşme 30 Aralık 2019. Müftü Ünal'ı öğrencilik yıllarından tanıdığını ifade eden Özkes, Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenciyken oturduğu mahallenin imamı yoktu. Kendisinden bir onay almak için gitmiştim, 1980'den önceydi ama diyerek Müftü Ünal'la ilk temasını anlattı. Sonrasında kendisinin de Üsküdar müftüsü olduğunu ve öldürülen Müftü Ünal'ın dosyasını detaylarıyla okuduğunu ifade eden İhsan Özkes, Ünal'ın nasıl şehit sayıldığını şöyle anlattı. 1992-1999 yılları arasında ben Üsküdar müftüsü oldum. Ben Hasan Ali Ünal'ın dosyasını aldım, bir iki defa okudum, olaya vakıf oldum. Sonra bir kanun çıktı, görevi başında öldürülenlerin şehit sayılması ile ilgili bir kanun. Ben kaymakamla görüştüm, işlem yaptım, belgeleri hazırladım ve şehit sayıldı. Eşi ve çocukları müftülüğe gelmişti. Benden belgeyi aldılar ve şehit maaşı almaya başladılar. Hatta hanımı gitmek istemedi. Ben duygulanıyorum o makamı görünce demişti. Özkes, Müftü Ünal cinayetinden hapis cezası alan Ömer Ardı ile de karşılaştıkları anı şöyle anlattı. Ben Ömer Ardı ile karşılaştım. Bu kim dedim. Müftüyü öldüren dediler bana. Bunun deli raporu var. Ver parayı yaptır demişlerdi. Ama tarihini tam hatırlayamıyorum. Özkes'in bu girişimiyle Hasan Ali Ünal şehit unvanını aldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1999 yılında çıkardığı Şehit Din Görevlilerimiz albümüne girdi. Dipnot: Şehit Din Görevlilerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999 baskı, hazırlayan Abdülbaki İşcan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk şehit müftüsü olan Hasan Ali Ünal'ın ismi albümde ilk sırada yer aldı. Şehit albümü Diyanet'te kayboldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şehit Din Görevlileri albümünü nasıl bulduğumun da ilginç bir hikayesi var. Albümü önce kolaylıkla bulacağımı düşünerek İstanbul Beyazıt'taki Milli Kütüphane'ye baktım. Burada bulamayınca bu kez Atatürk Kütüphanesi'nde şansımı denedim. Fakat burada da yoktu. İlginç olan nokta ise kayıtlarında görünür olmasına rağmen rafta yoktu. Arkadaşlarımın ve konuyu bilen din görevlilerinin yönlendirmesiyle bu kez İSAM, yani İstanbul Fatih'teki İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesine telefonla ulaştım. Görevli albümün kayıtlarında var göründüğünü söyleyince daha önceki durumla karşı karşıya kalmamak için bakmasını rica ettim. Ve aynı durum burada da karşıma çıktı. Telefonun başındaki görevli de şaşırmıştı bu duruma. Son çare artık Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurmaktı. Editör arkadaşım Mert Taşçıları aradım ve benim için albüme ulaşmasını istedim. Yaklaşık 2 saat sonra beni aradı ve "Burada yok albüm" dedi. "Nasıl olur? Diyanet kendi bastığı yayının bir kopyasını saklamaz mı?" diye sorduğumda Mert, "Kayıtlarında var görünüyor ama rafta bulamıyorlar. Buradakiler de şaşırdı. Soruşturma başlatacaklar konuyla ilgili. Epey telaşlandılar kayboldu ortaya çıkınca. Üstelik 2 tane var kayıtta ama rafta yok" dedi. Buradan da sonuç alamayınca eski din görevlisi olan, şu anda sahaflık yapan arkadaşımı aradım. Sonunda Şehit Din Görevlileri albümünü buldu ve bana yolladı. Noktayı koymadan: her dönemin hukuki uygulamaları, yargılamaları, o toplumun nasıl yönetileceğinin şifrelerini de içinde barındırıyor. Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal, hukukun rafa kaldırıldığı 12 Eylül döneminde cemaatlere hukuka uyun diyerek baş kaldırmıştı. Görevini yapmaktaki kararlı duruşunun bedelini canı ile ödedi. 12 Eylül mahkemesinin itibarlı sayıp fetvacıları ve azmettiricileri beraat ettirdiği yargılamalarla bugünün toplum mayasının nasıl çalındığı da görülüyor. Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ı öldürmeye azmettirmekten, idamla yargılandığı davadan itibarlı denilerek beraat eden Mahmut Usta Osmanoğlu ve müritleri 12 Eylül dönemiyle birlikte cemaatini genişletmeye devam ettiler. Öte yandan tarih 12 Eylül mahkemeleri hakkında hükmünü verdi ve toplum suçlunun beraat ettiği yerde yargıca hükmünü giydirdi. Bugün o yargıçların ismi hatırlanmıyor. Cemaatlerin yıllar içinde gücü ele alışı ise bir başka kavgayı beraberinde getirdi. Artık cemaat içindeki iktidar kavgalarında hedef aynı cemaatten olan isimlerdi. Muradoğlu ve Öztürk cinayetleri gibi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 88.